Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 86 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Anti Düring, Bay Eugen Düring bilimi alt üst ediyor. Friedrich Engels, Sol Yayınları, 3. baskı, Ekim 1995. Çeviren Kenan Somer. Okuyan Engin Ercan. Sunuş. Marksizmin bu özsel olarak eleştirici ve devrimci dünya görüşünün büyük yapıtlarından çoğu gibi Anti Düring de savaşım içinde doğmuştur. Ve gene de bu yapıt bugünün okuru bakımından çoğu kez kökenlerinin savsaklanmakta olduğu o klasik metinlerden biridir. Kimdi Düring? Engels bu unutulmuş bulunan teorisyene neden saldırmıştı? İlk bakışta ikincil ya da en azından bugün işçi hareketinin yürüttüğü savaşımla sıkı bir ilişkisi yokmuş gibi görünen sorulardır bunlar. Kuşkusuz Düring adı artık bugün akla Engels'in parlak eleştirisinden başka bir şey getirmez ve bu Privat Docent ölümsüzlüğünü üzerine çektiği karşı saldırıya borçlu olacaktır. Dipnot, Privat Docent, Alman üniversitelerindeki kürsü sahibi olmayan öğretim görevlileri. Ama Mihailovski adı, eğer Lenin onu halkın dostları kimlerdir de nişan tahtası olarak almamış olsaydı, daha yakın bir geçmişe ilişkin olmakla Düring adından daha mı az bilinmez olacaktı. Bununla birlikte Lenin'in bu yapıtı, halkçılığa, narodizme karşı savaşım ve Devrimci İşçi Partisi'nin kurulması bakımından önemli bir tarihsel olay simgeler. Bu Anti Düring için de böyledir. Marx ve Engels'in bütün yapıtları gibi bu yapıtta belirli bir tarihsel bağlam, kontekst içinde yer alır. Alman işçi hareketinin belli bir gelişme noktasına, devrimci teorinin belli bir yayılma düzeyine eriştiğini gösterir. Komünist manifestodan o güne Marx ve Engels her zaman yığınlarda bir proleter partinin kurulması ve gelişmesi için zorunlu bilinçlenmeyi uyandırma ana kaygısını taşımışlardır. O halde Anti Düring'in teorik niteliğini, sosyal demokrasinin ve özellikle Alman partisinin savaşımlarının tarihsel gelişme evresinden yalıtmak doğru olmaz. Bay Düring'in felsefesinin ve ekonomik görüşlerinin çürütülmesi, eğer başka bir zamanda yapılsaydı, elbette başka bir biçime bürünürdü. Eğer Engels'in yapıtı bir tür Marksizm ansiklopedisi olarak kalmışsa, eğer bu yapıtın polemik yönleri bugün biraz eskimiş gibi görünüyorsa, bunu içinde doğmuş bulunduğu rastlantı uygunluğuna borçludur. Bu nedenle işe bu yılların tarihsel durumunu ve özellikle komünden sonra ve birkaç yıl için işçi sınıfının devrimci umutlarının taşıyıcısı durumuna gelmiş bulunan Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin gelişmesini anımsatmakla başlayacağız. Bay Düring'in neden Marksizmin teorik temellerinin bütün açıklığıyla anlatılması fırsatı haline geldiğini ve bu eleştirinin neden bu genişliği kazandığını o zaman daha iyi anlayabilecek bir durumda olacağız. Ama bu bize kuşkusuz Engels'in izlediği erekleri daha iyi kavrama ve yapıtını yönetici ve teorisyen etkinliği içine daha iyi yerleştirme olanaklarını da sağlayacaktır. Alman işçi hareketinin oluşması ve gelişmesi. Almanya'da devrimci hareketin başlangıç noktası 1848 devrimidir. Bu devrimin mutlakiyet rejimine bir son verme girişimi olduğu bilinir. Burjuvazi, halka ve henüz gelişmesinin ilk basamağında bulunan bir işçi sınıfına dayandıktan sonra, kurulu düzenle uyuşmayı yeğe tutmuş ve demokratik devrimi sonuna değin götürmekten vazgeçmiştir. 1850'den sonra mutlak erklik, içinde taşıdığı ve gerçek bir siyasal yaşamın gelişmesine karşı çıkan bütün sınırlandırmalarla birlikte yeniden kuruldu. Yine 3-4 yıl önce bulunulan noktaya ama bu kez proletarya korkusunun tüm savaşkanlığını yok ettiği bir burjuvazi ile birlikte gelindi. 1848'de kendini devrimci eylem içine atan işçi sınıfı, bu işi Haziran barikatları üzerinde kahramanca dövüşen Fransız proleterlerindeki aynı kendiliğindenlik ve eşit bir teorik perspektif yokluğu ile yaptı. Gerçi Komünistler Birliği yığınlara kendi kararlılık ve örgüt örneğini götürmesini bildi. Ama Komünist Manifesto daha 1848 Şubat'ında yayınlanmış ve belli bir ölçüde dağıtılmış olmasına karşın ona verilmek istenen yönetici rolü oynamadı. İşçi katmanları o dönemde özsel olarak küçük zanaatçılardan oluşuyordu ve sanayinin gelişmesi, gerçek bir sınıf bilincinin oluşması ve manifesto tarafından açılan teorik perspektiflerin bütün önem ve yenilikleri içinde kavranabilmeleri bakımından Almanya henüz hazır değildi. Manifestonun özünü yalnızca dağınık bir seçkin topluluk benimseyecekti. Yığınlar, devrimci tohumlar onlarda varlığını sürdürdüğü ölçüde, daha çok Weitling ya da gerçek sosyalizm teorileri tarafından etkileneceklerdi. Öte yandan Prusya mutlakiyetçiliği de yumruklarını Komünistler Birliği'ne indirecekti. Kolonya'da 1852 gözünde en önemsiz ayrıntısına kadar polis tarafından sahneye konulan bir duruşma tipi olan Komünistler Duruşması, Almanya'daki tüm işçi sınıfı örgütünü birçok yıllar için dağıtacaktı. Bismarck'ın erkliğe gelişinden önceki 10 yıl, siyasal yaşamın koşullarını iyiden iyiye değiştirecek olan derin ekonomik dönüşümlerle belirlendi. Bu evrimin ana özelliği 1850'de henüz özsel olarak tarımsal bir ülkenin 1870'e doğru bu işin mülkiyet ilişkileri ve toplumsal koşullarda yol açtığı bütün değişikliklerle birlikte büyük bir sanayi güç düzeyine geçmesi olacaktır. Bürokratik yönetmeliklerin ve Almanya'nın bölünmüş bir durumda bulunmasının ortaya çıkardığı engellere karşın burjuvazi, sermayelerini toplayarak ve bilim ve tekniğin bulgularını benimseyerek Avrupa düzeyine yükselecektir. Ruhr 1850'den sonradır ki büyük sanayi kompleks haline dönüşecek ve demir-çelik sanayisini kömür kaynaklarının hemen yakınına kuracaktır. Yalnızca bir örnek vermek gerekirse, kok kömürüyle çalışan yüksek fırınlar sayısı 1850'de 2 iken 1870'te 50'ye çıkacaktır. Taş kömürü çıkarımı 1848'de 4,4 milyon ton, 1871'de 29,6 milyona ulaşacaktır. Buna koşut olarak kırda da kesin bir değişme gerçekleşecektir. Mart 1850 yasasıyla feodal yükümlülüklerden para karşılığı kurtulmanın sağlanması, tarımsal mülkiyetin kapitalist işletmeler durumuna dönüşüm koşullarını yaratacaktır. Sanayinin hızlı gelişmesi, köylü nüfusun bir bölümünün kentlere doğru akımı sonucunu verecek ve tüketim artışı yüzünden tarımsal üretim verimlerinin yükselmesine yol açacaktır. Almanya'nın ve özellikle kısa bir süre sonra Almanya'nın en güçlü devleti olarak ortaya çıkacak olan Prusya'nın çehresi bu yıllar içinde kökten değişecektir. Bu ekonomik evrime, işçi sınıfındaki bir büyüme kaçınılmaz olarak eşlik edecektir. Prusya nüfusu 1849 ile 1861 arasında %13 artarken, sanayi ve zanaatçılıkta çalışanların sayısı %21 artar. 1861-1875 döneminde nüfusta %13'lük yeni bir artış görülür, oysa tarım dışında çalışan emekçilerin sayısı %26 artmıştır. Zanaatçıların oranı her zaman yüksektir ama yaşam koşulları gitgide bozulur ve onları durmadan proletaryanın yaşam koşullarına yaklaştırır. Yaşam pahalılığının artışı, konut koşullarının kötüleşmesi, kapitalizmin henüz yaygın, ekstensif, sömürü evresinde bulunduğu ölçüde işçilerin durumunu büsbütün bozar. İş günü uzar, ücretler düşer. Sanayi hiçbir yasanın korumadığı kadın ve çocukları durmadan daha büyük sayılarda çalıştırır. O çağdaki bir işçinin yaşamını tasarlamak güçtür. Yasa meslek birliklerini ve bunun sonucu sendikaları yasaklar. Gerekirse yerel örgütlere göz yumulur ama ulusal ölçüde topluluklar söz konusu değildir. Ayrıca bu örgütler ancak yardımlaşma toplulukları biçimini alabilir. Oturma yerini değiştirme özgürlüğü yoktur. Prusya'da iş aramaya gitmek isteyen herhangi bir Sakson işçinin kendini bu ülkenin yurttaşlığına aldırması gerekir ve bu iş öylesine harcamalar gerektirir ki çoğu zaman milliyet değişikliğini olanaksız kılar. Yabancı emekçiye gelince iş bulma başarısı gösterdiği kentten ya da ülkeden her an çıkartılabilir. Bu koşullarda tüm siyasal yaşam dıştalanmıştır ve savaşımlar salt ekonomik niteliktedir. Yine de 1850 ile 1856 arasında çıkış noktası olarak ücretle ilgili istemler taşıyan ya da çalışma zamanının azaltılmasını isteyen 40 grev sayılır. Demek ki eğer bu bölük pörçüklük ve kendine özgü perspektiflerden yoksunluk nedeniyle proletaryanın amaçları Bismarck'a karşı çıkan liberal burjuvazinin amaçlarıyla karışırsa buna şaşmamak gerekir. Proleterlerin buluştukları örgütler ancak işçi kültür birlik ya da dernekleridir. Şurada burada militanlar arasında Komünistler Birliği'nin eski üyelerine de rastlanır ama etkileri çok sınırlı kalır. Marx'la Engels'in 1848'deki eylemlerinin anısı hemen hemen yok olmuştur ve Komünist Manifesto yeniden ilk kez ancak 1866'da çok düşük bir sayıda basılacaktır. Kesin etkiler Schulze Delisch ya da Zonnemann gibi liberal burjuvaların etkileridir. August Bebel'in evrimi bu bakımdan anlamlıdır. 1840'da doğan Bebel, ilk adımlarını işçi birlikleri içinde ilerici burjuvalar yanında atacak ve 1849'da Frankfurt Meclisi tarafından ilan edilen anayasa için dövüşmüş olan Liebknecht ile tanıştıktan sonra sosyalizmi ancak 1866-1867 yıllarına doğru benimseyecektir. 1850 ile kıyısında da olsa 1848 devrimini yaşamış bulunanlardan biri olan LaSalle'in ortaya çıkacağı 1862 arasında bir çeşit ideolojik boşluk vardır. Alman proletaryası ilk siyasal örgütlerini kuracağı zaman her şeyi yeni baştan öğrenmek zorunda kalacaktır. Almanya'da bu dönemde ortaya çıkan genel siyasal sorunlar işçi sınıfının uyanışına damgalarını basacaklardır. Bir yandan işçi sınıfı kendi istemleriyle burjuvazinin istemlerini birbirine karıştıracaktır. Birleşme ve toplanma özgürlüğü, tek dereceli seçim, işçi sınıfı programının başta gelen konuları arasında bulunacaktır. Başka bir deyişle burjuva demokrasinin çevrenini aşmayan istemler. Proletaryanın özerk siyasal örgüt biçiminde örgütlenip de kendine özgü perspektiflere sahip olmasından önce bütün bir bilinçlenme dönemi gerekecektir. Bu alandaki denek taşı 1864'ten sonra birinci enternasyonel karşısındaki davranış, yani Marx ve Engels'in etkisi olacaktır. Öte yandan ulusal birlik sorunu bu bilinçlenmede çok önemli bir rol oynayacaktır. Özellikle burjuva üyeleri bir araya toplayacak olan National Verein'in ulusal birlik, 1859'daki kuruluşu, işçi sınıfında bu konuda burjuvazi ile ortak amaçlara sahip bulunduğu yanılsamasını uyandıracaktır. Temel sorunun Büyük Almanya, Avusturya ile birlikte ya da Küçük Almanya sorunu olduğu bilinir. Burjuvazinin Bismarck'a muhalefeti aslında gerçek sorunu, demokratik devrim ya da yukarıdan devrim sorununu gizleyecektir. Her nedenle Alman birliğinin, Alman işçisinin en önemli gelişme koşullarından biri olarak değerlendirilmesi gerekirse de, bu birliğin gerçekleşmesi, aslında devrimci proletaryanın birliğini engelleyen ve teorik bilinçlenmesini geciktiren bir bölünme kaynağı olmuştur. LaSalle'cı Parti'nin kuruluşu 1862 Londra sergisi işçi hareketi tarihinde bir dönüm noktası gösterir. Bu sergide karşılaşan delegasyonlar tam anlamıyla proleter bir parti olanaklarının bilincine varmışlardır. Dönüşlerinde Berlin, Nürnberg ve Leipzig'te Walstein'le Fritsche'nin yönetimi altında ve ulusal birliğin karşı çıkmasına karşın Leipzig'te bir Alman işçileri ulusal kongresi çağrılması sonucuna varan girişimlerde bulunuldu. Walstein ve Fritsche, 1862 Aralığı başında işçi hareketinin bilimsel temellere dayanan bir programını hazırlamasını istemek için LaSalle'e başvuruyorlardı. LaSalle bu isteği kabul etti ve 1863 Mart'ında yayınlanan ve sonradan Emekçilerin Programı adı altında tanınan Leipzig'te bir Alman işçileri genel kongresi çağırma merkez komitesine açık mektup, işte böyle doğdu. Alman emekçileri genel birliği Leipzig'te 23 Mayıs 1863'te işte bu temel üzerine kuruldu. Lassalle'ın deyimi böylece, işçi sınıfına kendi öz örgütünü kurmak ve burjuvaziden siyasal olarak ayrılmak fırsatını vermek olmuştur.
Ayrım sonu.